Ayrım 17, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, sayfa 234. 19. Bölüm. Asansör lobiye yaklaşırken Eddie kapıya doğru yöneldi. Sağında da Max vardı. Kapı açılıp dışarı çıkmak üzere ayağını uzattığında siyah takım elbiseli iki yabancı asansöre girdi. Adamlar kendisine sürtünüp içeri girerken Eddie bu asansör adabı eksikliğinin üzerinde durmadı. Derken bir tanesinin ceketinin içinden omuz askılığındaki bir berettaya uzanmakta olduğunu fark etti. Harekete geçmek için döndü ama kaşlarının arasına susturuculu bir tabanca yerleştirilmişti. Max de aynı hızla etkisiz bırakıldı. Her şey iki saniyede olup bitmişti.
''Herhangi biriniz hareket ederse ikiniz de ölürsünüz.'' dedi daha iri olan adam. İngilizcesi aksanlıydı.
Kapalı alanlar Seng'in dövüş sanatları hareketlerinin çoğunu yapmasına izin vermiyordu. Ama bu onun karşı koymayacağı anlamına gelmiyordu. Hafifçe gerildi ve silahlı adam her nasılsa bunu fark etti. Tabancasını Max'in karnına indirdi ve bir anda tüm nefesini kesti.
''Bu son uyarınız.''
Kapılar tıslayarak kapandı ve asansör yükselmeye başladı. Max ciğerlerini yeniden havayla doldurmaya uğraşırken Eddie'nin kafasından bin bir düşünce geçiyordu. Yerlerinin nasıl bu kadar çabuk ve kolaylıkla bulunduğunu merak etti. Bu adamın Zelimir Kovaç olduğundan şüphelendiğini belli etmeli miydi? Ayrıca Kyle Hanley'in responsivist için neden onu geri almaya çalışacak kadar önemli olduğunu da merak ediyordu. Bunlar bir anlam ifade etmiyordu.
''Beni öldürmek zorunda kalacaksın.'' diyebildi en sonunda Max. ''Oğluma tekrar dokunamayacaksın Kovaç.''
Max'in adını bilmesi Sırp'ı şaşırtmıştı. Ancak yüzündeki şaşkınlık ifadesini hemen sildi. Böceğin ses kayıtlarını dinledikleri sonucuna varmış olmalıydı. Hapishane kaçkını gibi görünmesine rağmen Eddie Kovaç'ın aptal biri olmadığını anladı.
''Zaten muhtemelen olacağı da bu.'' diye cevap verdi Kovaç.
''Kim olduğumuzu öğrenene kadar değil.'' dedi Eddie kendi kendine ve ''ne kadar çok şey bildiğimizi.'' Bu onların tek pazarlık konusuydu. Pek fazla bir şey değildi ama hiç yoktan iyiydi. Kovaç'ın yerinde olsaydı responsivistlerin güvenlik duvarının ne kadar ihlal edildiğini öğrenmek isterdi. Bunun onlara ne kadar zaman kazandıracağı ise sorgulama yöntemine bağlıydı. Kazandıkları zamanla ne yapacakları da tamamen ayrı bir konuydu. O ve Max kendi başlarına kalmışlardı. Kurtarma söz konusu değildi ve otel personeline en üst kattakilerin kesinlikle rahatsız edilmemesi talimatı verilmişti. Altıncı kata geldiklerinde Eddie Kovaç'ın kendilerini fena halde köşeye sıkıştırdığını fark etti. Buradan canlı çıkmak istiyorlarsa ayrılmaları gerektiği ortadaydı. Max iyi zamanlarında müthiş bir savaşçı olsa da iş kurnazlığa gelince Eddie onu başkanla bir tutabilirdi. Ama bir kaçış için fiziksel olarak uygun durumda değildi. Üstelik oğlunun içinde bulunduğu kritik durum onu duygusal olarak da elverişsiz hale getiriyordu. Asansörün kapıları açıldı, Kovaç ve sessiz ortağı geride kalarak önlerine düşmeleri için Eddie ve Max'i namlularıyla yönlendirdiler. İki şirket ajanı göz göze gelerek aynı şeyi düşündükleri ve aynı sonuca vardıkları mesajını birbirlerine ilettiler. Max'in gözlerini kısması ve belirsiz baş hareketi, Eddie'ye Max'in herkesin kendi başının çaresine bakacağını bildiğini ama oğlunu yalnız bırakamayacağı mesajını almasına yetti. Eddie, Max'in gitmesine izin verdiğini ve sonuçlarına da katlanacağını anladı. Koridorda suitlerine doğru yürümeye başladılar, kapıda durdular. Eddie saldırma fikrini yeniden gözden geçirdi. Kovaç'ın ortağı tek darbede öldürebileceği kadar yakınındaydı ama Kovaç birkaç adım uzağında duruyordu. Tutsaklara refakat etmenin kurallarını iyi bildiği anlaşılıyordu. Sol elini kullanarak kapı kartını çıkar diye talimat verdi Kovaç. Bu kez Eddie sağ elini kullanan çoğu insanın anahtarı sağ cebine koyduğunu düşündü. Sol eliyle oradan almak zor olacaktı. Eddie hafifçe Kovaç'a döndü. ''Kapıda özel bir kilit var, açamayız.'' ''O aletleri biliyorum. Konuşmaya devam edersen sol diz kapağına kurşunu yersin.'' Eddie sol elini sağ cebine daldırdı ve elektronik anahtar kartını çıkarıp kullandı. Kilidin üzerindeki ışık kırmızıdan yeşile döndü ve kolu çevirebildi.
''Geriye çekilin.'' dedi Kovaç.
Eddie ve Max denileni yaptılar. Kovaç'ın ortağı suite girdi. Birkaç saniye sonra Jenner'ın haykırışı duyuldu.
''Bu ne demek oluyor?''
Tetikçi onu dinlemedi ve ne istediğini tekrarladı. 20 saniye sonra ortağı Kovaç'a temiz bir Amerikan İngilizcesiyle seslendi.
Suite temiz, sadece programlayıcı ve çocuk var.
Kovaç, Max ve Eddie içeri girdiler. Sırp General'ın kapıya koyduğu kilit düzeneğini inceledi ve akıllıca bir hamleyle kapıyı açık bıraktı.
Baba!
Kyle Hanley kanepeden ayağa kalktı. Son 20 saattir damarlarında dolaşan uyuşturucudan hiç etkilenmemiş gibiydi.
Kyle! Bunu bana nasıl yaparsın diye bağırdı Kyle.
Seni sevdiğim için yaptım. Çaresizce cevap verdi Max. Karmaşık duygular içindeydi. Sosun diye gürledi Kovaç.
Jenner'ın yanına gitti. Yanında küçücük kaldığı adamın karşısında iyice büzülen Jenner'ın protestosu dudaklarından uçup gitti. Sırp yeniden konuştuğunda öfkesini zorlukla kontrol altına almıştı.
Bay Severance sizi öldürmemem konusunda emir verdi ama bunun için bir şey demedi diyerek tabancasının kabzasını psikiyatrın kafasına indirdi.
O anda iki şey birden oldu. Jenner yarasından kanlar akarak yere yığıldı ve anlık dikkat dağılmasını fırsat bilen Eddie koşmaya başladı. Balkona açılan kapılar 10 adım mesafedeydi ve herkes ne olup bittiğini anlayana kadar yolun 1/4'ünü aşmıştı. Kovaç yerdeki psikiyatrın durumundan sadistçe zevk almakla meşgulken Max içgüdüsel bir şekilde ayağını sağa doğru atarak ikinci tetikçinin nişan almasını engelledi. Eddie tüm hızıyla kapıya çarparken son anda omuzlarını büzdü ve pencerenin antika kesim camlarını parçalayarak dışarı çıktı. Kırık camlar vücuduna saplanmıştı. O sırada bir kurşun onu sıyırıp karşıdaki binaya isabet ederek sıvayı döktü. Korkuluklara ulaşana kadar hızını kesmedi. Sadece bacaklarını kullanarak korkulukları aştı ve havada dönerek yüzünü düşmekte olduğu binaya doğru çevirdi. Sayısız döküm çubuklardan iki tanesine yapıştı ve ellerinin terli olmasından da yararlanarak aşağıya doğru kaymaya başladı. Caddedeki trafikle arasında 30 metrelik bir boşluk vardı. Ayaklarının ucu 5. kat balkon korkuluklarına değdiğinde elleri beton zemine çarpmıştı. Bir an bile duraksamadan ellerini bırakıp geriye bir adım attı. Yeniden kaldırıma doğru serbest düşüşe geçti. Yüzünün önünden 5. kat balkonunu geçerken ellerini uzatıp yeniden iki balkon demirine tutundu. Bu şekilde düşüşünü yavaşlatarak daha kontrollü alçalmaya başladı. Müthiş bir güç, denge ve cesaret gösterisiydi. 4. kat korkuluklarında dengede kalmaya çalışırken bir sonraki dalış için kendisini ortalıyordu. O sırada Kovaç suite'in balkonuna çıkmıştı. Önce Eddie'nin cesedini kaldırıma yapışmış halde bulmayı umarak aşağı baktı. Ancak hiçbir şey göremedi. Sonra Eddie'yi korkuluktan geriye adım atarken gördü ve ateş etmeye başladı. Aşağıya doğru kurşun yağdırıyordu. Çubuklardan aşağıya doğru kaymaya devam eden Eddie etrafında havayı yaran mermileri hissediyordu. Elleri yeniden betona vurdu. Ne kadar gerilirse gerilsin bir alt katın balkonuna erişemedi. Bilekleri acı içindeydi. O yüzden kendini bıraktı ama 3 santim sonra desteği buldu. Yeniden bırakmadan önce kollarını biraz salladı. Sokak seviyesine geldiğinde elleri kırılmamışsa bunu bir mucize olarak kabul edecekti. Kovaç atış açısı bulamayınca ve daha çok da aşağıdan Eddie'nin çılgın dublörlüğünü izleyen kalabalık tarafından fark edilmekten çekinerek tabancasını kılıfına koyup suite'e geri döndü. Bir an için Eddie balkona atlayıp 3. kattaki odaya girmeyi düşündü. Ancak Kovaç'ın otele kaç adam yerleştirdiğini kestirmesi imkansızdı. Tek kurtuluş şansı hızla ve sorunsuz olarak buradan uzaklaşmaktı. Sonra da arkadaşlarıyla buluşabilirdi. Tekrar geriye doğru bir adım atıp artık kurumuş olan avuç içlerindeki derisi soyularak çubuklardan kaymaya devam etti. 2. kat balkonu otel lobisinin yüksek tavanı nedeniyle yerden 1,5 kat yukarıdaydı ve yaklaşık 6 metre yüksekteydi. Eddie'nin sol tarafında otel çıkışını yukarıdan düşebilecek öte birinden korumak için yapılmış sapsarı bir tente vardı. Bir ip cambazı gibi korkuluğun üzerinde yaylanarak tenteye doğru atladı. Düşerken sırtı kumaşa gelecek şekilde vücudunu döndürdü. Eğimli yüzeyde kayarken bacaklarının arasındaki metal çerçeveyi tutmayı başardı. Yaralanan ellerine olabildiğince az yük bindirerek tutunduğu tentinin kenarından bir perhend atarak çevik bir hareketle yere indi. Toplanan kalabalıktan övgü dolu sesler yükseldi ama olan biteni kimse anlamamıştı. Eddie kaldırım boyunca kalabalıkların arasına dalarak koşmaya başladı. Güçlü bir motor sesi normal trafik sesini bastırarak yaklaşıyordu. Arkasına dönüp baktığında siyah bir motosikletin kaldırıma çıkıp peşinden geldiğini gördü. Yayalar panik içinde giderek hızlanan motorun önünden kaçışmaya başladılar. Aralarında 5 metreden az bir mesafe kalmıştı ve kocaman Ducati giderek hızlanıyordu. Sanki otelin yanındaki kitapçıya girecekmiş gibi koşup kendisini tam ters yöne sola atıp park etmiş iki arabanın arasına daldı. Kazandığı momentum nedeniyle arabaların arasında duramayıp yola, tıkalı trafikte boş bir şerit bulup hızlanmaya başlayan bir Volvo kamyonun önüne fırladı. Sürücü yola fırlayan Eddie'yi kesinlikle görmemişti ve gaza basmaya devam etti. Eddie'nin ağır lastiklerin yolundan çekilmek için en fazla bir saniyesi vardı. 10 tekerlekli araç üzerinden geçerken nafile bir çabayla elleriyle başını korumaya çalıştı. Motordan yayılan ısı sanki yüksek fırının açık kapısından geliyormuş gibi arkasına vurdu. Kamyon ansızın lastikleri asfaltta simsiyah izler bırakarak fren yaptı. Eddie yeniden motosikletin sesini duydu. Park etmiş iki aracın arasından tam Volvo'nun önünden yola çıkmış olmalıydı. Aracın altından sıyrılarak yola çıktı. Üstü açık çift katlı bir turist otobüsü karşı şeritteydi. Eddie aracın arka tarafında sürücünün göremeyeceği kadar uzaktaydı. Otobüse doğru zıplayıp yolun ortasından kaçmaya çalıştı. Diğer ayağıyla hala bir metre ötede duran kamyona bir tekme savurdu. Bir o araca bir bu araca tekmeler atmaya devam ederek otobüs yolcularının şaşkın bakışlarını aldırmadan kamyonun tepesine ulaştı. Son bir hamleyle aracın çatısına çıktı. Nefes nefese bir halde soluklanmak üzere uzanırken yüzünün birkaç santim ötesinde kızgın bir delik açıldı. Yukarı baktı, Kovaç yeniden balkona çıkmıştı ve yayaların farkına varma ihtimali pek olmadığından rahatça ateş ediyordu. Eddie ayağa kalkarak kamyonun üzerinde koşmaya başladı ve hareket etmeye başlayan otobüse atladı. Bir bank tipi koltukta oturan Japon turistlerin üstünden atlayıp koridora yuvarlandı. Koşarak otobüsün arkasına gidip yola baktı. Ducati kamyonun arkasından çıkmış takibini sürdürüyordu. Eddie otelden kurtulmuş olabilirdi ama henüz kaçmayı başaramamıştı. Siyah deriler içindeki motosikletle hemen otobüsün arkasındaydı. Takip ettiğini gizlemeye gerek duymuyordu. Eddie adamın başlığına monte bir telsiz cihazı olup olmadığını bilmiyordu. Bu operasyonu kendisi yönetse tüm ekip üyelerinin sürekli haberleşme içinde olmalarını sağlardı. Bu da birilerinin az sonra motosikletli adama destek olmak üzere ortaya çıkması demek olurdu. Kyle Hanley'i kurtaran operasyon ekibi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olan Kovaç'ın Hanley'i geri almak için büyük bir kuvvet getirmiş olması yüksek bir olasılıktı. Otobüs dört şeritli bir yola çıkarak Colosseum yönünde hızlanmaya başladı. Hızla akan trafikte geçtikleri araçlar kornalarını çalıyor, sürücüler pencereden alışıldık el hareketlerini yapıyorlardı. Ducati de bir balinayı izleyen vatoz balığı gibi arkalarından gelmeye devam ediyordu. Eddie yeniden kan gelmesi için parmaklarını esneterek bu kargaşadan kurtulmak için ne yapabileceğini düşünmeye başladı. Max'in ki yanında olduğundan kendi cep telefonunu otelde bırakmıştı. Aklına çılgınca bir fikir geldi. Eğer çok az zamanı kaldığını hissetmeseydi tamamen aklından çıkaracağı bir fikirdi. Ama durum giderek ümitsizleşiyordu. Otobüsün arkasındaki spiral merdivenlerden alt kata indi. Buranın yukarısı kadar kalabalık olmadığını görmek Eddie'yi rahatlattı. Yukarıdaki 15 yolcuya karşılık burada sadece birkaç yolcu vardı. Koridorda yürürken kimse Eddie ile ilgilenmedi. Eğilmiş bir halde yürüyerek sürücüye doğru ilerledi. Ön koltukta ezberlenmiş konuşmaları arasındaki boşluktan yararlanıp elindeki törpüyle tırnaklarını düzelten rehber kız oturuyordu. Onu görünce törpüyü bırakıp neşeyle gülümsedi. Görünüşüne aldanıp gruptan biri olduğunu sanarak Eddie'ye Japonca bir şeyler söyledi. Kızla hiç ilgilenmedi. Sürücü daha çok pilotlara uyacak bir şekilde beyaz gömlek giymiş, siyah kravat ve bir şapkayla kıyafetini tamamlamıştı. Eddie adamın zayıflığına şükretti. Tek bir harekette sağ kolundan tuttuğu gibi sürücüyü koltuğundan alıp fırlattı. Adam omzunun üstünden yuvarlanırken Eddie eğildi. Sonra hızla doğrulup adamı ön kapının merdiven basamaklarına savurdu. Sürücü tepetaklak bir vaziyette kapıya çarpıp oracağa yığılıverdi. Güçlü dizel motor Eddie sürücü koltuğuna geçip gaza bastığında fazla hız kaybetmemişti. Tur rehberi çığlıklar atmaya başladı. Arkadaki yolcular da korku içinde olup biteni izlemeye başladılar. Büyük dikiz aynalarına bakan Eddie frene bastı. Her taraftan korna sesleri yükselmeye başladı. Ducati otobüsü arkadan çarpan aracı kıl payı sıyırarak otobüsün arkasından çıktı. Rehber çarpışmadan dolayı çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Motor iki şeridin arasından belirdi bu kez ve Eddie otobüsün yarı uzunluğuna kadar ilerlemesine izin verdi. Sonra yeniden gaza basıp direksiyonu sertçe sola kırdı. Motorun gidecek hiçbir yeri yoktu. Solundaki şerit tampon tampona ilerliyordu. Otobüsün gerisinden gelseydi yeniden arkasına geçebilirdi ama o aradaki boşluğa girmişti artık. Vitesi küçültüp gazı arttırdı. 1000cc motor kükrerken motosikletin ön tekerleği havalandı. Sürücü hava direncini azaltmak için iyice öne doğru eğildi. Hiç şansı yoktu. Otobüs Eddie'nin oturduğu yerin 3 metre gerisinden motora çarptı. Ducati yalpalayarak sol şeritteki bir araca bindirdi. Sürücüsü motorun önünden fırlayarak kolları ve bacakları havada çırpınarak öndeki aracın arka camına kafa üstü çarptı. Aracın camı anında patlayarak tuzla buz oldu. Eddie kaskı sayesinde yaşayabileceğini düşündü. Çarpışma arkalarında bir zincirleme reaksiyon başlattı ve 4 şeridin tümüne yayıldı. Eddie otobüsü durdurdu ve kapıları açan düğmeye bastı. Yerde bilinçsiz bir halde yatan sürücü yüzünden sadece biraz aralanabildi kapı. Son birkaç korkutucu dakika boyunca vücudunda dolanan adrenalin azalmaya yüz tuttuğunda başkanı ve onun böyle durumlarda her seferinde nasıl espriler yaptığını düşündü. Bu zengin tarzı değildi. "Özür dilerim," dedi tur rehberine ve kapıdan dışarı çıktı. Hasarlı araçlar yolu bir kaldırımdan diğerine kadar tıkamıştı. Sürücüler araçlarından çıkmış İtalyanlara özgü hareketlerle ortalığı ayağa kaldırıyorlardı. Kaldırıma çıkmak üzereyken bir sedan araç kaza yapmış araç sürüsünün arasına bir tank gibi daldı. Araçları kaza yapmış iki adam kendilerini güçlükle iki yana attılar. Sürücü ve yanındaki yolcusu hava yastıklarının ardında kaybolan sedanın önü hurdaya dönmüştü. Ama araç yavaşlamamıştı bile. Eddie peşinden geldiklerini anladı. Tekrardan otobüse koştu. Kendine gelmekte olan sürücünün kulağının arkasına bir darbe indirerek onu yeniden bayılttı. Güzel rehber Eddie'nin yeniden araca bindiğini görünce bir çığlık atıp İtalyanca hızlı hızlı bir şeyler söylemeye başladı. O kadar hızlı konuşuyordu ki kelimeler birbirine girip uzun sürekli bir ses halinde çıkıyordu ağzından. Otomatik vitesi sürüş durumuna getirdi. Otobüs bazı yolcuları yerlerinden fırlatacak şekilde sarsılarak ileri atıldı. Bir eliyle direksiyonu kavrayarak otobüsü Kolosseum'un çevresine dönen yolda tutmaya çalışırken diğer eliyle rehberin mikrofonuna uzanarak bağırdı. "Herkes yukarı hemen!" Dehşete düşmüş bir avuç turist otobüsün arkasına hücum etti. Emrine uyarak merdivenlere yığıldılar. Eddie dikiz aynasından Fiat Bravo olduğunu tahmin ettiği kırmızı sedanın kalabalığın arasında ilerleyerek takibi sürdürdüğünü gördü. Otobüsün yanında gitmeye başlayan aracın ön koltuğunda oturanların elleri aşağıdaydı ama arkadaki adamın elinde silah olduğunu fark etti. Arkadaki adam elindeki silahı camdan dışarı uzatarak otobüse ateş etmeye başladı. Kurşunların isabetiyle camlar patladı ve koltukların süngerleri konfeti gibi havada uçuşmaya başladı. Eddie aracın direksiyonunu kırarak yanındaki aracı vazgeçirmeye uğraşırken yukarıdaki yolcuların çığlıkları iyice tizleşmeye başlamıştı. Trafiğin durduğu şeritten kurtulmak için daha da sert dönmeye çalışırken otobüsün merkez kaç kuvvetin etkisiyle içteki lastiklerinin üzerinde havalanmaya başladığını fark etti. Bunun üzerine direksiyonu hafifçe düzelterek otobüsün tehlikeli biçimde yalpalamasına rağmen yeniden 4 tekeri üstünde gitmesini sağladı. Kolosseum'un etrafındaki turlarını tamamlayıp kuzeydoğuya doğru gitmeye başladıklarında yolda düz bir hale gelmişti. Yolun iki yanında yeni ve tarihi binalar birbirine karışmıştı. İş merkezleri, kiliseler ve antik tapınaklar birbirini kovalıyordu adeta. Fiat yeniden otobüsü geçmeye çalıştı ama Eddie direksiyonu kırarak üzerine sürdüğünde tatmin edici bir metal sesi duydu. Saatte 80 kilometrenin üzerine çıkan Eddie Fiat araca tahmin ettiğinden daha fazla hasar verdiğini düşündü. Çünkü araç takipten vazgeçmişe benziyordu. Tam o sırada bir makineli tüfek sesi duyuldu. Otobüsün cüssesine rağmen kaportaya vuran mermilerin ağırlığını hissedebiliyordu. Arkadaki motoru ateş ederek aracı durdurmayı ve sonra da Eddie'yi rahatça vurmayı planlıyorlardı. Eddie ileride ancak dev bir düğün pastası olarak tarif edebileceği bir şey gördü. Çok büyük ve tamamen mermerden yapılmış bir yapıydı ve bütün çevresine hakim bir konumdaydı. Hayal meyal bunun Victor Emmanuel II'nin anıtı olduğunu hatırladı. İtalyan devletlerini birleştirerek bugünkü modern İtalya'nın kurucusu olmuştu. Mimarinin azameti, binanın cüssesiyle iyice ortaya çıkmış, kolonları ve merdivenleriyle büyük bir liderin anıtından çok dev boyutlu bir takma nişandırıyordu. Yol sola dönerek at üzerindeki Victor'un bronz heykelini ortaya çıkarıyordu. Batmaya yüz tutan güneşe rağmen turistler ve sırt çantalı gezginler hala mermer basamaklarda geziniyor, seyyar satıcılardan aldıkları içeceklerini yudumluyorlardı. Otobüsün arkasından gelen yeni bir yaylım ateşi etraftaki turistlerin ürkek kuşlar gibi oraya buraya kaçışmasına sebep oldu. Eddie önemli bir şeye çarpmalarının ya da bir polis barikatıyla karşılaşmalarının an meselesi olduğunu biliyordu. Uzaktan gelen siren sesleri giderek yaklaşıyordu. Bir yol levhası kendisi için bir anlam ifade etmemekle birlikte Via dei Fori Imperiali yönünde gittiklerini gösteriyordu. Yol Romalıların standardına uygun bir şekilde oldukça geniş ve Eddie'nin zevkine göre fazla açıktaydı. İçinde bulunduğuna benzeyen otobüslerle dolu bir otoparkın ilerisinde yol bölünüyordu. Sola kıvrılarak 4-5 katlı binalarla dolu bir sokağa saptı. Dükkanların önünde deriden elektroniğe ve egzotik hayvanlara kadar pek çok şey sergileniyordu. Yine de yol Eddie'nin istediğinden çok daha genişti. Trafik sıkışınca otobüsün önünde aniden fren lambaları yanmaya başladı. Eddie kornaya basıp kaldırıma çıktı. Kaldırım bu kadar büyük bir aracın sığacağı kadar geniş değildi. Otobüs araba alarmları ve korna sesleri arasında park metreleri buğday başağı gibi biçerek ilerlemeye başladı. Bir turistik dükkanın önündeki tezgahların ortasına dalan otobüs, posta kartlarını ve Eddie'nin önce bir kadın sanarak dehşete kapılmasına sebep olan bir mankeni havalara savurarak ilerledi. Bir binaya sürtünmeleri sonucu otobüsün sağ aynası koptu. Bir kavşağa hızla dalınca etrafındaki araçlar sertçe fren yaptılar. Eddie otobüsü araçların arasından bir geçidi andıran dar şeritten geçirdi. Dar sokağa giren araçlar vardı ama çıkan gözükmüyordu. Kovaç'ın adamları silahlarını doldurup otobüse yeniden ateş etmeye başladılar. Eddie'nin ayağının altındaki gaz pedalı bir anda sünger gibi yumuşadı. Eddie soldaki aynaya bakınca otobüsün arkasından dumanlar yükseldiğini gördü. ''Hadi bebeğim, 50 metre daha dayan.'' Motor öksürdü, bir daha öksürdü, sonra bir kez daha öksürerek can çekişmeye başladı. Eddie yeniden mikrofona uzandığında binalar arasındaki mesafe azalmaya başladı. ''Herkes kendini korusun.'' Eddie motorun ölmek üzere olduğunu fark edince son 10 metreyi vitesi boşa alarak geçti. Arkadan gelen ve Max'in mühendis kalbini kıracak bir metal parçalanma sesiyle motorun devreden çıktığını anladı. Otobüs kenarlarda en fazla birer karış boşluklar kalacak kadar dar ve karanlık bir yola girdi. Sağlam kalan son aynada parçalanıp koptu. Eddie diğerlerinden biraz daha büyük olan bir apartman yüzünden yolun ileride daha da daraldığını fark etti. Eddie otobüs binaya çarpıp sekerek karşı binaya sürtünerek tamamen sıkışmasına ramak kala frene bastı. Ani duruş yukarıdan yeni çığlık sesleri gelmesine neden oldu. Ama seslerin hemen kesilmesi yaralanan kimse olmadığını gösteriyordu. Bacaklarının altında zemine kelepçelenmiş halde büyük kırmızı bir yangın söndürücü vardı. Hemen yerinden söküp ön cama doğru savurdu. Cam sarsıldı ama kırılmadı. Geçebileceği kadar büyük bir delik açılana kadar cama vurmaya devam etti. Boşluktan atlayarak ellerini sıcak asfalta koyup dengesini buldu. Arkaya baktığında otobüsün arkasından siyah dumanlar yükseldiğini gördü. Kovaç'ın adamları otobüsün üzerine çıkamazdı. Tek şansları apartmanın etrafından dolaşmaktı. Ama o da eğer diğer araçlar arkalarından gelerek dar yolu tıkamasaydı mümkün olabilirdi. Köşeyi döndü ve işlerinden çıkıp evlerine giden ya da akşam yemeği için dışarıda olan yaya trafiğine karışarak sakince yürümeye başladı. Bir dakika sonra yoldan çevirdiği bir taksiye binerken acı bir fren sesi duydu. Taksi yana çekildi ve bir Fiat Bravo yoluna devam etti. İzini kaybettirmişti. Birkaç dakika sonra sürücüye birkaç avro vererek kendini trafiğe saplanan taksiden dışarı attı. Bir büfeden peşin ödemeli kullanıma açık bir cep telefonu alan Eddie kalabalık bir bara girdi. Tezgahtaki kızdan bir bira istedi ve oteli aradı. Otel hala balkonlardan atlayarak aşağıya inen adamın hikayesiyle çalkalanıyordu. Bu yüzden odasına silahlı adamların girdiğini açıklaması biraz zaman aldı. Resepsiyondaki adam polisiyayı arayacağına söz verdi. Eddie adama cep numarasını verdi. 15 dakika sonra Eddie'nin birası bitmişti ki telefonu çaldı.
Bay Kuan, bu odayı tutmak için kullandığı takma attı.
Evet.
Otel müdürümüz polisle beraber odanıza girdi. Başında bir yarayla yerde yatan Jenner isimli bir adam bulmuşlar içeride dedi görevli mahcup bir ses tonuyla. Buraya gelerek bilgi vermenizi istiyorlar. Siz buna ifade vermek diyorsunuz sanırım. Olan bitenle ilgili olarak birçok soruları olacakmış.
Elbette yetkililere yardım etmekten mutlu olurum. 20 dakika içinde oradayım.
Teşekkürler Bay Kuan.
Teşekkür ederim. Eddie hemen bir başka numarayı tuşladı. Cevap verilince doğrudan konuya girdi. Tiny hemen ülke dışına çıkmak için bir uçuş planı hazırla. Buradan olabildiğince hızlı çıkmam gerekiyor.
Pilotun cevabını beklemeden telefonu kapadı ve yeni bir numara tuşladı. Sinyal sesini dinlerken Kovac'ın şehirde hatta İtalya'da kalması için hiçbir sebep olmadığını düşündü. Bu nedenle oyalanıp polisin kendisini yakalamasına sebep olmaya hiç niyeti yoktu.
Alo?
Başkan, ben Eddie. Kovac Max'i kaçırdı.
Juan'ın cevabı için bir saniye geçti.
Kyle'dan ne haber?
Sanırım küçük serseri de bu işin içinde.
17. ayrımın sonu. Sayfa 246.